Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. Üçüncü ayrım. Rems'in gölgesi kıpırdamadı. Geniş omuzlu, kıvırcık gri saçlı, taş yüzlü bir adamdı. Fenerbekçisi gibi. Bölüm başkanı olarak, yıllardan beri ahlak polisi olarak bilinen kurumun bir üst birimini, OCRTH'yi yönetiyordu. Çevirenin notu. İnsan kaçakçılığını önleme merkezi. Nieman onu bu büroya tıkılmasından çok önce, her ikisi de sokak polisiyken, yağmur altında devriye gezerlerken tanımıştı. Saçları alabroz kesili başkomiser ellerini masaya dayayıp eğildi, sorusunu yineledi. Öyleyse neden? Rems soludu. Bir cinayet. Paris'te mi? Hayır, Guernon'da. İzer bölgesinde. Grenoble yakınında küçük bir kent. Üniversite kenti. Nieman bir iskemle kaptı, bölüm başkanının karşısına çöktü. Seni dinliyorum. Cesedi dün, akşama doğru buldular. Kampüsün içinde geçen bir nehre hakim kayalıkların arasına gömülmüş bir şekilde. Bütün izler manyakça işlenmiş bir cinayeti işaret ediyor. Ceset hakkında ne biliyorsun? Kadın cesedi mi? Hayır, erkek, genç biri. Anlaşılan, fakültenin kütüphanecisi. İşkence izleri var. Çizikler, kırbaç izleri, yanıklar. Bir de boğma girişimi olduğundan söz ettiler. Nieman dirseklerini yazı masasına dayadı. Elindeki sigara tablasıyla oynuyordu. Bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Seni oraya göndermeyi düşünüyorum da ondan. Ne? Bir cinayet için mi? İyi ama Kronob cinayet masasındaki herifler katili bir haftaya kalmaz enseler ve... Pierre, salak rolü oynamaya kalkma. Bu cinayetin göründüğü kadar basit bir iş olmadığını sen de biliyorsun. Sorgu hakimiyle konuştum, bir uzman istedi. Ne uzmanı? Cinayet, bir de ahlak konusu. Cinayetin ardında cinsel sebepler olmasından kuşkulanıyor. Neyse işte, ya da onun gibi bir şeyler. Nieman boynunu ışığa doğru uzattı. Ensesinde halojen lambanın sıcaklığını duydu. Antoine, bana her şeyi anlatmadın sanki. Sorgu hakimi Bernard Terpentes, eski bir dost. O da ben de Pireneler bölgesinden geliyoruz. Tir tir titriyor. Çakıyorsun değil mi? Meraklılardan, medyadan, bütün bu boklardan ödü kopuyor. Konuyu olabildiğince çabuk çözümlemek istiyor. Birkaç hafta sonra okullar açılacak. O güne kadar dosyayı kaldırmak gerek. Ne istiyorsun yani, anlayabilmen için bir de resim çizmemi mi? Başkomiser kalktı, yine pencerenin yanına gitti. Sokak lambalarının ışıltılı tepeceklerine, parktaki koyu kubbelere baktı. Son saatlerin şiddeti hala şakaklarında zonkluyordu. Bıçak darbeleri, çevre yolu, Roland Garros'taki kovalamaca. Belki bininci kez Rems'in telefonunu, bir adamı öldürmesini önleyen telefonunu düşündü. Vicdanını gölgeleyen, onu kötü bir şey yapma sınırına getiren, zamanı ve mekanı yırtıp parçalayan o denetlenemez öfke nöbetlerini hatırladı. Dedi Rems. Nieman döndü. Pencerenin pervazına dayandı. Böylesi soruşturma yapmayalı 4 yıl oldu. Bunu neden bana öneriyorsun? Güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Tabii merkezlerin, istedikleri adamın kolundan tutup Fransa'nın herhangi bir köşesine gönderme hakkına sahip olduklarını da biliyorsun. İri parmaklarıyla boşlukta piyano çalar gibi yaptı. Ben de iktidarımı kötüye kullanıyorum işte. Başkomiser gülümsedi. Kurdu ininden çıkaracaksın demek. Kurdu ininden çıkaracağım. Senin için, hava değişimi. Benim için, eski bir dosta yardım. Hiç olmazsa orada bulunduğun süre boyunca kimsenin yüzünü dağıtmazsın. Rems masanın üzerindeki fakstan pırıl pırıl bir tomar kağıt aldı. Jandarmanın ilk sonuçları. Alıyor musun, almıyor musun? Nieman masaya doğru yürüdü. Termal kağıdı elinde buruşturdu. Seni ararım. Otel Dieu Hastanesi'nden haber almak için. Başkomiser zaman geçirmeden Trois Fantômes sokağından ayrılıp 9. bölgede La Bruyère sokağındaki evine gitti. Neredeyse bomboş, titiz bir ev kadınının elinden çıkmış gibi cilalanıp parlatılmış parkeleriyle koskocaman bir daireydi. Bir duş aldı, yaralarıyla ilgilendi ve aynada kendini inceledi. Kemikli bir yüz, derin çizgiler. Alabroz kesilmiş, gri ve parlak saçlar. Metal çerçeveli gözlükler. Nieman aynadaki görüntüsüne bakıp gülümsedi. Issız bir sokakta böyle bir herifle karşılaşmak istemezdi doğrusu. Bir spor çantasına birkaç parça giysi tıktı. Gömleklerle çorapların arasına Remington marka 12'lik pompalı tüfeğini, bir kutu kurşun ve manhurini için bir speedloader sıkıştırdı. Sonra askılı takım elbise çantasının içine iki kat elbise ve arabesk desenli birkaç kravat yerleştirdi. Port de la Chapelle yolu üzerinde, Clichy bulvarında bütün gece açık bir McDonald's buldu. İkinci sıraya park ettiği arabasından gözünü ayırmadan birbiri ardına iki Royal Cheese'i mideye indirdi. Sabahın üçüydü. Çığ beyaz neonların ışığında leş gibi salonu aşina hayaletler arşınlıyordu. Elbiseleri fazla bol birkaç zence. Saçlarını Jamaika biçimi örmüş iki orospu. Uyuşturucu müptelaları, evsizler, ayyaşlar. Bir zamanlar ait olduğu o eski dünyanın sokakların insanları. Parası iyi, saygın bir masa başı için terk etmek zorunda kaldığı dünyanın. Herhangi biri için merkez bürolarına atanmak terfi anlamına gelirdi kuşkusuz. Oysa Nieman kendini kızağa çekilmiş hissediyordu. Altın yaldızlı bir kızak ama yine de onurunun kırıldığını düşünüyordu. Bir kez daha çevresindeki şafak vakti yaratıklarına baktı. Bütün bu görüntüler bir zamanlar avcı kılığında arşınladığı ormanının yaratıklarıydı. Nieman otomobilini hiç durmadan hız sınırlarına ve radarlara aldırmaksızın, farlarını söndürmeksizin sürdü. Saat 8 olduğunda otoyoldan ayrılıp Grenoble çıkışına giriyordu. Saint-Martin-Dres ve Saint-Martin-Duriage'dan geçti. Grand Pic de Belledon'un eteğindeki Guernon'a doğru yol aldı. Dalgalana dalgalana ilerleyen S biçimi yolun kenarlarındaki sanayi bölgeleri ile çam ormanları birbirini izleyerek sıralanmıştı. Manzaranın sadece güzelliğiyle derin yalnızlığı maskeleyemediği her yerde olduğu gibi, burada da iç karartıcı bir sükunet hakimdi sanki. Başkomiser, üniversitenin yolunu belirten ilk trafik levhalarını gördü. Uzakta, yağmurlu sabah saatlerinin pamuğumsu aydınlığında yüksek tepelerin zirveleri görünüyordu. Bir dönemeçten çıkarken, vadinin dibinde üniversiteyi gördü. Büyük çağdaş yapılar, çıplak betondan yapılmış, hemen her taraftan çimenlerle çevrelenmiş bloklar. Nieman neredeyse küçük bir kent kadar büyümüş bir sanatoryum düşündü nedense. Devlet yolundan çıkıp vadiye daldı. Batıda, gümüşümsü parıltılarıyla dağların karanlık böğrünü sıyırarak geçen, birbirlerine karışan dik nehirler gördü. Yavaşladı. Dimdik düşen, çalılıkların ardına saklanarak, hemen ötede bembeyaz ve pırıl pırıl, yeniden ortaya çıkan sonra bir daha kaybolan bu buz gibi sulara dikkatle bakarken titredi. Biraz dolambaçlı bir yoldan gitmeye karar verdi. Yoldan ayrıldı. Sabah çiğinin ıslattığı köknar ve karaçam ağaçlarının oluşturduğu kubbenin altındaki patikaya saptı. Patikanın sonunda kapkara yüksek duvarlarla çevrilmiş uzun bir ova gördü. Durdu, arabadan inip dürbününe uzandı. Uzun uzun çevreyi inceledi. Nehri gözden kaybetmişti. Bir süre sonra vadinin çukuruna ulaşan suların kayalık duvarın hemen ardında aktığını anladı. Dikkatli bakınca bazı V biçimli kayaların arasından nehri görebiliyordu zaten. Birden başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Dürbününü o yöne çevirdi. Evet, yanılmamıştı. Arabasına döndü, çalıştırıp hızla eskisel yatağına doğru ilerledi. Kayaların arasındaki boşluktan jandarmaya özel sarı floresan şeridi görmüştü. Geçmek yasaktır. Üçüncü kısım. Nieman, kayadaki yarıktan gördüğü dar patikaya indi. Biraz sonra patikanın arabanın geçeceği kadar geniş olmadığını görüp otomobilden inmek zorunda kaldı. Otomobilden ayrıldı, plastik bandın altından geçip nehre doğru ilerledi. Suyun akışı burada doğal bir baraj tarafından durdurulmuş gibiydi. Nieman'ın köpük köpük ve kabarık görmeyi umduğu nehir, parlak, duru ve küçük bir göle dönüşmüştü. Birden tüm öfkesi kaybolan bir yüz gibiydi. Biraz ötede daha sağda tekrar nehirleşiyor, vadinin dibinde uyuyakalmış gri kentin içinden geçip gidiyordu. Ancak Nieman olduğu yerde çakılıp kaldı. Sol tarafında ondan daha önce gelmiş, suyun üzerine çömelmiş bir adam gördü. Nieman ani bir refleksle sırtındaki çantanın cırt cırtlı kapağını açtı. Kelepçelerin hafifçe tıkırdamasına engel olamadı yine de. Adam Nieman'a doğru döndü ve hemen gülümsedi. "Burada ne arıyorsunuz?" diye kabaca sordu Nieman. Yabancı gülümsemeye devam etti. Cevap vermeksizin doğruldu, ellerini çırpıp temizlemeye koyuldu. Narin suratlı, soluk sarı saçları fırça ucu gibi kesilmiş genç bir adamdı. Süet mont, büzgülü pantolon giymişti. Duru bir sesle cevap verdi. "Ya siz?" Böylesi bir cesaret Nieman'ın elini kolunu bağladı. Öfkeyle homurdandı. "Polis, şeridi görmediniz mi? Umarım şeridin bu yanına geçmek için sağlam bir nedeniniz vardır. Yoksa sizi..." "Eric Schuano, Grenoble cinayet masasından. Gelip bölgeyi görmek istedim. Öğleye doğru adli polisten 3 uzman daha gelecek. Nieman dar kıyıda ilerledi. Adamın yanına vardı. Nöbetçiler nerede diye sordu. Yarım saat izin verdim. Kahvaltı saati. Aldırmıyormuş gibi omuzlarını silkti. Burada yapacak işim vardı. Çevremin sakin olmasını istedim. Komiser Nieman. Gri gözlü başkomiser irkildi. Genç adam söylediklerinde şaşılacak bir şey yokmuş gibi devam etti. Sizi görür görmez tanıdım. Pierre Nieman. RAID'nin eski göz bebeği. Çevirinin notu. RAID, acil müdahale gücü. Eski BRB komiseri. Çevirinin notu. BRB, organize suçlarla mücadele birimi. Katillerin, uyuşturucu tacirlerinin eski belalısı. Kısacası eski bir sürü şey. Artık müfettişlerin programında saygısızlık da mı var? Juano alaycı bir tavırla eğildi. Bağışlayın komiser, ben sadece bir starı kutsallığından soyutlamak istiyorum. Yoksa bir yıldız olduğunuzu, tüm genç müfettişlerin rüyalarını süslediğinizi sizden iyi kimse bilemez. Buraya cinayet için mi geldiniz? Sence? Genç polis bir kez daha eğildi. Yanınızda çalışmak benim için şeref olacak. Nieman ayaklarının altında uzanan sabah güneşinin düzleştirip camlaştırdığı sulara bakıyordu. Sanki dipten yeşilimsi bir aydınlık yükselir gibi. Bana bu konuda bildiklerini anlat. Juano gözlerini kayalık duvara kaldırdı. Ceset yukarıda gömülüydü. Yukarıda mı diye yineledi Nieman, sivri çıkıntıların keskin gölgeler oluşturduğu kayalara bakarak. Evet, aşağı yukarı 15 metre yüksekte. Katil cesedi kayaların arasındaki bir yarığa sokmuş. Sokarken de tuhaf bir pozisyon vermiş. Nasıl bir pozisyon? Juano dizlerini büktü, karnına doğru çekti ve kollarını göğsü üzerinde kavuşturdu. Cenin pozisyonu. İlginç. Bu işte ilginç olmayan bir şey yok zaten. Bana yaralardan yanık izlerinden söz ettiler dedi Nieman. Daha cesedi görmedim ama anlatılanlara bakılırsa evet, cesette epey işkence izi varmış. Kurban işkence sonucunda mı ölmüş? Şimdilik bu konuda yeterince belirti yok. Gırtlakta da derin kesikler var, boğma izleri falan. Nieman yeniden küçük göle döndü. Kendi silüetinin, alabora saçlar, lacivert palto, suda yansımasına baktı. Ya burada bir şeyler bulabildin mi? Hayır, bir saatten beri bir ayrıntı, bir iz arıyorum. Hiçbir şey bulamadım. Bana kalırsa adam burada öldürülmedi. Katil sadece cesedi yukarıya astı. Yarığa kadar tırmandın mı? Evet, dikkat çekecek bir şey yok. Bana kalırsa katil kayalığın tepesine tırmanmış. Öbür taraftan tabii. Sonra da cesedi iple aşağıya sarkıtmış. Başka bir ipe tutunarak aşağıya inmiş ve cesedi yarığa sokmuş. Cesede anlattığım pozisyonu verdirebilmek için oldukça uğraşmış olmalı. Bunca çaba. Anlaşılır gelmiyor bana. Nieman bakışlarını sivri çıkıntılarla, yarıklarla dolu kayalık duvara çevirdi yeniden. Bulunduğu yerden mesafeleri tam olarak ölçemiyordu ama ona kalırsa cesedin saklandığı yarık duvarın ortalarında, yer ile tepeden eşit uzaklıkta bir yerdeydi. Birden topukları üzerinde döndü. Gidelim. Nereye? Hastaneye. Cesedi görmek istiyorum. Sadece omuzlarından yukarısı görünen adam çarşafın altında çıplaktı. Parlak masanın üzerine yan yatırılmıştı. Sanki yüzüne yıldırım çarpmasından korkarmış gibi dertop olup kalıvermişti. Omuzları düşük, ensesi eğik, dirseklerini kıvrık dizlerinin arasına sokmuş, yumruklarını çenesinin altına yerleştirmişti. Beyazımsı teni, fırlak kasları, yaraların zedelediği derisi cesede neredeyse dayanılmaz bir gerçeklik veriyordu. Cesedin boynunda uzun yara izleri vardı. Sanki biri gırtlağını kesmek istemiş gibiydi. Şakaklarında da kabarmış nehirler gibi damarlar görünüyordu. Nieman gözlerini morgdaki diğer adamlara çevirdi. Dar omuzları ve kırpık bıyığıyla sorgu hakimi Bernard Terpentes, bir yük gemisi gibi yalpalayan Guernin jandarma komutanı iri yarı yüzbaşı Roger Barnes, jandarmanın araştırma bölümünde görevli, saçı dökük, yüzü kırışık, küçük gözlü yüzbaşı René Vermont. Juano bir kenarda duruyor, işe yaramaya hevesli bir stajyere benziyordu. Kimliğini biliyor muyuz diye ortaya sordu Nieman. Barnes askerce bir adım atarak öne çıktı, gırtlağını temizledi. Kurbanın adı Remy Cayo başkomiserim. 25 yaşında. 3 yıldan beri Guernin Üniversitesi'nde baş kütüphaneci olarak çalışıyordu. Ceset bu sabah eşi Sophie Cayo tarafından teşhis edildi. Kocasının kaybını bildirmiş miydi? Dün yani pazar öğleden sonra. Kocası bir gün önce dağda Mure zirvesine gitmiş. Her hafta sonu yaptığı gibi, yalnız. Bazen dağdaki sığınaklardan birinde gecelermiş. Kadın da bu yüzden meraklanmamış ya. Ta ki dün akşam olup kocası ortaya çıkmayıncaya kadar. Barnes sustu. Niemann, cesedin üzerindeki çarşafı indirip göğsünü açmıştı. Sessiz bir çığlık. Gırtlaklarda tıkanıp kalan bembeyaz bir haykırış. Cesedin göğsü ve karnı, çeşitli biçim ve büyüklükte, morarmış yaralarla kaplıydı. Kenarları kararmaya yüz tutmuş kesikler, kabarmış yanıklar, iskarası benzeri şeyler. Bir de sanki adam bir elektrik kablosuyla bağlanmış gibi el ve ayak bileklerinde fazla derin olmayan başka izler vardı. Cesedi kim buldu? Genç bir kadın. Barnes elindeki dosyaya bir göz atıp devam etti. Fanny Ferreria, profesör, üniversitede. Nasıl bulmuş? Barnes yeniden gırtlağını temizledi. Akıntılı sularda yüzen bir sporcu, bilirsiniz işte. Yüzen bir cisme tutunup hızla akan sularla birlikte inerler ya hani, oldukça tehlikeli ve sonra inişini nehrin doğal barajının ötesinde, kampüsün kenarındaki duvarın dibinde tamamlamış. Duvara tırmanırken yarığa sıkıştırılmış cesedi fark etmiş. Bunu kendisi mi anlattı? Barnes rahatça çevresine bakındı. Evet, tabii, ben. Komiser çarşafı tümüyle indirdi. Başındaki kısa saçlarla taştan bir ok gibi duran, dert top olmuş, soluk beyaz yaratığın çevresinde dolaştı. Barnes'ın uzattığı ölüm tutanağını aldı, bakışlarını daktiloyla yazılmış satırların üzerinde gezdirdi. Belge bizzat hastane müdürünce hazırlanmıştı. Hekim, ölüm saati konusunda bir şey söylemiyordu. Görünürdeki yaralardan söz etmekle yetiniyor, ölümü boğma sonucu nefessiz kalmayla açıklıyordu. Daha fazlasını öğrenebilmek için cesedin uzatılması ve otopsi yapılması gerekecekti. Adli tabip ne zaman gelir? Her an bekliyoruz. Komiser cesede yaklaştı, eğildi, yüz hatlarını inceledi. Oldukça güzel ve genç bir yüz. Gözleri kapalıydı. En önemlisi yüzünde en ufak bir yara, en küçük bir iz yoktu. Yüzüne kimse dokunmadı mı? Kimse komiserim. Gözleri kapalı mıydı? Barnes başıyla onayladı. Niemann, baş ve işaret parmaklarıyla göz kapağını usulca araladı. İşte o zaman inanılmaz bir şey gerçekleşti. Maktulün sağ gözünden ağır ve duru bir damla yaş aktı. Başkomiser iğrenip irkildi. Yüz ağlıyordu. Niemann gözlerini diğerlerine dikti, hiçbiri bu korkunç ayrıntıyı görmemişti. Soğukkanlılığını koruyup yeniden başladı. Gördükleri deli olmadığının bir kanıtıydı ama asıl önemlisi bu cinayet, bir aynasızın meslek hayatı boyunca en çok korkacağı ya da en çok arzulayacağı cinayetlerdendi. Doğruldu, sert bir hareketle cesedin üzerini örttü. Sorgu hakimine dönüp mırıldandı. Bize soruşturmayı anlatın. Bernard Terpentes dikildi. Beyler, bu dosyanın çok zor ve alışılmadık olacağının farkındasınız. Bu nedenle savcıyla birlikte Grenoble Cinayet Masası ve jandarma ile ortak çalışma kararı aldık. Aynı zamanda da Paris'ten şimdi burada aramızda bulunan Başkomiser Pierre Niemann'ı çağırttım. Kuşkusuz adını daha önce duydunuz. Komiser şu sırada Paris'te BRP'nin yani Fuhuş'la Mücadele Biriminin yöneticileri arasında. Şimdilik cinayetin nedeniyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Belki de cinsel amaçlı bir cinayetle karşı karşıyayız. Tabii manyakça işlenmiş bir cinayetle. Bay Niemann'ın tecrübesinden çok yararlanacağız. Bu yüzden Bay Niemann'ın bu operasyonu yönetmesini öneriyorum. Barnes öneriyi başıyla onayladı. Vermon onu taklit etti ama onun kadar istekli olmadığı açıktı. Joanno'ya gelince Grenoble'lu polis konuşmayı tercih etti. Benim için bir sorun yok tabii ama cinayet masasından arkadaşlarım gelince ben onlara anlatırım diye sözünü kesti Terpentes. Niemann'a döndü. Başkomiserim, sizi dinliyoruz. Tiyatrovari bu sahne Niemann'ı rahatsız etmeye başlamıştı. Dışarıda olmayı, soruşturmaya başlamayı, özellikle de yalnız kalmayı istiyordu hem de çok. Yüzbaşı Barnes diye sordu. Kaç adamınız var? 8. Hayır, özür dilerim, 9. Tanıkları sorgulamaya, iz bulmaya, yol kesmeye alışkın kişiler mi? Bakın, bunların her gün yaptığımız işlerden olmadığını... Ya siz, Yüzbaşı Vermon, sizin kaç adamınız var? Jandarma yüzbaşısının sesi bir saygı salvosu gibi şakladı. 20. Deneyimli adamlar. Cesedin bulunduğu yerin çevresindeki bölgeyi elekten geçirip, çok iyi, bana kalırsa nehre giden yolların yakınında oturan herkesi sorguya çeksinler. Bütün benzin istasyonlarına, garlara, otobüs durakları yakınındaki evlere de gitsinler. Genç Kaloa, uzun gezileri sırasında sığınaklarda da geceliyormuş. Bu sığınakları bulup, içlerini arayın. Belki de maktul bu sığınaklardan birindeyken katille karşılaştı. Niyaman Barnes'a döndü. Yüzbaşı, tüm bölgede bilgi toplamanızı istiyorum. Akşam olmadan bölgedeki tüm serserilerin, aylakların, hırsızların listesini görmek istiyorum. Bir de 300 kilometrelik bir daire içinde son dönemde hapisten kimlerin çıktığını araştırın. Araba hırsızlıklarını, tüm hırsızlıkları, tüm otelleri, restoranları ziyaret etmeniz gerekecek. Sorularınızı faksla gönderin. En küçük bir ayrıntıdan, en ufak bir kuşkulu hareketten, dikkat çeken bir yabancıdan haberim olmalı. Bir de burada, Guernon'da, son 20 yıldan beri yaşanan, uzaktan ya da yakından bu cinayeti andıran bütün olayların listesini hazırlayın. Barnes, tüm istenenleri bloknotuna yazıyordu. Niyaman, Joano'ya döndü. Genel istihbaratta temasa geç. Bu bölgedeki bütün tarikatların, büyücülerin ve benzeri zırtapozların listesini iste. Joano başını salladı. Terpentes'te sanki kafasındaki fikirler söyleniyormuş gibi başını sallayarak onaylıyordu duyduklarını. İşte otopsi sonucunu beklerken sizleri meşgul edecek şeyler, dedi Niyaman. Bu konuda kesin sessizliğe uymak zorunda olduğumuzu hatırlatmam gereksiz tabii. Yerel basına tek bir kelime bile yok. Kimseye. Üniversite tıp merkezinin avlusunda birbirlerinden ayrıldılar. Sabah pusunun ayazında ayrı ayrı yönlerde hızlı adımlarla yürümeye koyuldular. Omuzları çökük, tek bir kelime etmeden, birbirlerine bakmadan, en az 200 yıl önce yapılmış olması gereken yüksek binaların gölgesindeki otomobillerine bindiler. Av başlıyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı 4. ayrımda.